Ayrım 27 sayfa 226. Dinci yayın çevrelerine yanıtlar. Parantez içinde Zaman, Milli Gazete, Yeni Asya Gazeteleri ile Yeni Düşünce Panel ve Tevhid Dergileri. Milli Gazete'de yayınlanan yazı dizisi üzerine. İşte cevabı. Parantez içinde mahkeme kanalıyla bu yazının bir kısmı Milli Gazete'de yayınlandı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kasım 1989 günlü Milli Gazete'de Doğu Perinçek'in müftüsü Turan Dursun'a cevap genel başlıklı ve H. Kemal Özyürek imzalı bir dizi yazı yayınlandı. Bu dizinin ilk bölümlerinde olmadık yalanlar savrularak çirkin biçimde suçlanıyorum, aşağılanıyorum ve belli bir çevreye hedef gösteriliyorum. Hangi yazıma nasıl cevap? Turan Dursun'a cevap başlığını görünce bana hangi konuda cevap veriliyor dedim kendi kendime ve hemen okumaya koyuldum. Bana yöneltilen bir sürü suçlamalar ve sövgüler arasında güçlükle seçebildim ki benim Muhammed'in doktorluğuna ilişkin hadisleri sıralamadan öteye gitmeyen yorumsuz yazıma cevap verilmek isteniyor. Suçlama ve aşağılamalar. Beni aşağılamak ve hedef göstermek için başvuruların tümü, evet tümü yalan. H. Kemal Özyürek benim için Alevi müftü diyor. Sonra o hep sol bir askeri ihtilalin özlemini çekti. Allah'ın işine bakın ki 12 Eylül oldu. 12 Eylül onun, parantez içinde onu demek istiyor Turan Dursun, hayal kırıklığına uğrattı. Halbuki sol bir ihtilal olsaydı Kızılbaşlara büyük bir ikbal yolu açılacaktı diye sırılıyor. Alevilik. Ve Alevi değilim. Sünni ana babadan gelmeyi. Bu bir gerçek. Dahası imam olduğu ve Aleviliği düşmanlıkla koşullandırıldığı için Alevileri Yahudilerden, Hristiyanlardan daha kafir gören bir babanın oğluyum. Ben de müftü oldum. Alevi olsaydım beni müftü yapmazlardı. Bu da belli. Şimdi ise benim için hiçbiri geçerli değil. Ne Alevilik Kızılbaşlık ne de Sünnilik. H. Kemal Özyürek sol bir ihtilal olsaydı Kızılbaşlara büyük bir ikbal yolu açılacaktı derken bir yandan da mezhep kışkırtıcılığı yapıyor. Anımsayın, bu ülkede nice acı olaylar oldu bu yüzden. Sol askeri ihtilal özlemi. Alevi olduğum nasıl yalansa böyle bir özlem içinde bulunduğum da yalan. Askeri ihtilali benimsemem, çok açık ve dürüst biçimde belirtiyorum. Ben hiçbir ihtilalden yana değilim. Sağ ve şeriatçı bir ihtilalden yana olamayacağım açık. Sol bir ihtilalden yana da değilim. İhtilal bana göre benim benimseyebileceğim bir olay olamaz. Çünkü ihtilaller gelirken kanla, ölümle, çoğu kez de zulümle gelirler. Bunların hiçbirinin benim benimsediğim dünyada yeri yoktur. İhtilaller geldikten sonra da bir takım karanlıklar, kapalılıklar oluşur. Bu sırada türlü haksızlıklar yaşanabilir, yaşatılabilir. Benim benimsediğim dünyadaysa bunlar olmamalıdır. Ya Atatürk'ün ülkemizde gerçekleştirdiği? Atatürk de ülkemizde köklü bir değişikliği gerçekleştirdi. Buna da ihtilal deniyor. Atatürk'ün getirip yerleştirmeye çalıştığı ilkeleri, Cumhuriyet ilkelerini benimsiyorum. Hem de olanca gücümle ve bağımlılığımla. Bu bir çelişki midir? Böyle sayanlar olabilir. Bence Atatürk'ün gerçekleştirdiği olayı benimsemeyi, bir ihtilal benimseme saymak, yüzeysel bir değerlendirme olur. Bu olayla gelişip olgunlaşan, tümüyle olmasa bile toplum yaşamımıza geçirilen devrim ve ilkelerden yana olmayı, bir askeri ihtilalden yana olmakla hiç karıştırmamak gerekir. Bu devrimler ve ilkeler toplumumuz için bir yüz akıdır. Hedefi çağdaş uygarlık. Bunları benimsemek çağdaş uygarlığı benimsemektir. İnsan aklından, bilimden yana olmaktır. Bunlar yokken yasa olarak şeriat dogmaları vardı. Değişen yaşam koşullarına uymuyordu. Mecellede yer alan zamanın değişmesiyle ahkam da değişir ilkesi bir aldatmacının ürünüydü. Değişme önemsiz ayrıntılardaydı. Temel ahkamda bir değişme olamazdı. Ne ayet ne de hadis değişebilirdi. Yüzlerce yıldan bu yana sürüp gelen eski elbise insanlığa, insanımıza göre bir elbise olmaktan çıkmıştı artık. Köyde büyümüştü. Zamanı uydurulsun diye katı kalıpları biraz gevşetmek için bir sürü hadis uydurulmuştu. Mevzu hadisleri derlemiş olan birçok kitap var. Parantez içinde İbn Cevzi'ninki, Suyuti'ninki, İbn Teymiye'ninki, Ali el-Kâri'ninki, bunları ve daha nicelerini topladıkları mevzu, yani uydurma hadisler, hadis uydurmacılığının nerelere, hangi boyutlara vardığını gözler önüne seriyor. Bu uydurmacılık yetmedi. Eski elbiseyi biraz giyilebilir duruma getirmek için olmadık biçimde zorlamalı yorumlarla başvuruldu. Eski elbiseye yamalar yapıldı bu yorumlarla. Orasını burasını esnetme çabaları gösterildi. Ama her an değişen koşullarla gelişen, devleşen gövdeye bir türlü olmuyordu. İşte bunu gören genç cumhuriyet yönetimi bu elbisesinin çıkarılıp bir yana konulmasına, tarihe gömülmesine karar verdi. Bu amaçla modern dünyadan yasalar alınıp yürürlüğe kondu. Bunu dönemin adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt, Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinde pek güzel dile getirir. Sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tanrısal iradeyle değil, toplumun kendi iradesiyle, insan iradesiyle yasalar geliştirildi, kabul edildi. Yasalarda yetersizlikler elbette olabilir ama hangi kaynağa dayandığı önemli. Burada dayanak insandır ve gelişen yaşam koşullarıdır. Daha güzel bir dünyaya doğru ilerledikçe yasalar da ona uygun olacaktır. Bunu savunmak dinamizmi savunmaktır. İnsanı insan yapan akılcılığı savunmaktır. Cumhuriyet devrim ilkelerinden önce insan aklı mahpustu. Dahası zincire vuruluydu. İstenmiştir ki akıl hapishanesinden ve zincirinden kurtulsun. Nasıl bundan yana olunmaz? Şunu da belirtmeliyim. Hem Atatürkçüyüm diyen hem de Atatürk'ü dinci İslamcı gösterme çabasında olanlar vardır. Bunlarla karşılaştırmamı istemem. Benim dünyam için Atatürk'ün ve getirdiklerinin anlamı başkadır. Bu konuyu biraz uzunca yazdım. Çünkü İslamcı çevrelerin bana olan kim ve düşmanlıkları ilkin Atatürk konusundan kaynaklanmıştır. Bana ilişkin bir başka yalan. Hey Kemal Özyürek şunları da yazıyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Turan Bey'in asıl ismi Mehmet olduğu halde bu ismini hep saklıyor. Neden acaba? Hazreti Muhammed'e olan düşmanlığından mı? Mehmetçiye olan düşmanlığından mı? Mehmet adı. Bu yazıyı okuyan, bunları yazan adamın kimliğini nüfusuna değin biliyordur ki böyle yazıyor diye düşünülebilir. Düşünmekte de haklıdır. Yalanın bu kadarının da olabileceğini nereden bilecek? Gerçeğe gelince, benim Mehmet diye bir adım hiç olmadı. Ne nüfus kimliğimde, ne ailemde, ne çevremde böyle bir adım oldu. Muhammed'e nasıl baktığımı hiç saklamadım. Adım Mehmet olsaydı hiç kullanır mıydım bilemem. Ama yok işte böyle bir adım. Yazı karşısında bir an dona kaldım. Sonra kendimi toparlayıp İslam şeriatının sünnet-i seniyyesinde yalan üretmenin nasıl olağan olduğunu anımsadım. Kısacası Alevi olduğum, sol askeri ihtilal özlemi içinde bulunduğum, yolundaki yalan gibi bu yalanı da uydurup yazıyordu Özyürek. Peki bu yalanı niçin uydurmuş olabilir? Sorunun karşılığı yazısından kolaylıkla çıkarılabiliyor. Amaç beni Mehmetçik düşmanı da göstermek. Bu yalanları uyduran ve birçok ilkel aşağılayıcı anlatımlarla bana seslenen, yazı yazan bu Hey Kemal Özyürek kimdir? Bilmiyorum. Said Nursi, parantez içinde Kürdi, için Bediüzzaman, parantez içinde bir anlamıyla zamanın olağanüstü, bir başka anlamıyla da zamanın yaratıcısı dediğine ve risalesindeki abuk sabukları doyurucu mükemmel izahlar diye sunup yer verdiğine göre Nurcu denen şakirtlerden olabilir. Eğer öyleyse ve gençse bana olan hıncı eski şakirtlerden kalma olabilir. 1960'lı yıllarda bana yönelttikleri baskı ve korkutma çabalarını bindiğim otobüsü durdurmaya ve beni öldürmeye girişimine dek vardırmışlardı. Bunu o eskilerden öğrenmemişse sorup öğrenebilir. Ama şunu da öğrenebilir ki beni yıldıramamışlardır. Hiçbir aşağılık yöntem, yalan, korkutma beni benimsediğim yoldan döndüremez. Hey Kemal Özyürek kimse bir İslam kahramanı olarak sivrilme hevesini taşıyor olabilir. Eski İslam polemikçilerinin hep yaptıkları gibi bana bir reddiye yazıp din çevrelerine kafire hak ettiği cevabı verdim deyip şişirme olanağına yönelmiştir. Kim bilir? Ne var ki seçtiği yol ve derlediği yalanlar bu amacına istediği ölçüde ulaşmasına yetecek kadar dayanaklı değildir. Ve kimin karşısına çıkarıldığını da yazık bilmemekte. Bana verilen cevap yazdıklarımın neresine yönelik? Önce de belirttiğim gibi H. Kemal Özyürek'in bana cevabı Muhammed'in doktorluğuna ilişkin sunduğum hadislerden oluşan yazılarımla ilgili. Bu yazılarımın sonuncusu 13 Ağustos 1989'da 2000'e doğru dergisinde yayınlandı. 3 ay geçti aradan. Bu denli gecikme niçin? Neden aradan bunca zaman geçtikten sonra cevap verme gereği duyulmuş? Anlaşılmıyor, açıklanmıyor. Verilen cevaba gelince nasıl cevap veriliyor? Yazdığım hadisler ele alınarak bunların uydurma ya da kaynaklarının çürük olduğu mu ileri sürülüyor? Hayır. Hadislerin çevirileri, açıklamaları mı yanlış bulunuyor? Hayır. Birilerine yönelik sövgüm ya da övgüm yakalanmış da bu mu eleştiriliyor? Hayır. Bunlardan biri olsaydı bana verilen cevaba cevap denilebilirdi. Öyleyse cevap verilen konu nedir? Bu belli değil. Yazdığım hadislerden ikisi ele alınıyor. Bunlar içinde herhangi bir biçimde itiraz yok. Ben bunlara yer verirken bunlar arasındaki çelişkiye de şöyle bir değinmiştim. Vay sen misin buna değinen? Varyansın ediliyor. Peki çelişkinin bulunmadığı mı savunuluyor? Hayır, çelişkinin görünüşte olduğu savunulup yapıla gelmiş olan yorumlar sıralanıyor. Yani benim dediğim çürütülmüyor. Üstelik tersi de söylenmiyor. Yorum, çelişkiyi yok saymanın yolu. Yorumlarla çelişkiyi giderme, yok sayma çabalarının gösterildiğini ben de belirtmiştim zaten. Peki itiraz varsa yöneldiği nokta neresi? Anlaşılamıyor. Kaldı ki ben bu hadisleri aralarındaki çelişki üzerinde durmak için yazmamıştım. Bunlara ben, Muhammed'in doktorluğunu yansıtan hadisler olduğu için İslam dünyasındaki Et-Tibbun Nebevi'de yani peygamberce doktorlukta yer aldıkları için yer vermiştim, yorumsuz olarak. Muhammed'in doktorluğunu dile getiren hadislerden bir kesimi rukye denen üfürükçülükle ilgili olanlar. Bunlara da yer vermiştim yazımda. Özyürek bu hadislere tek tek değil de genel olarak değiniyor. Üzerinde durduğum rukye konusunu ele alıyor. Buna ilişkin bir sürü şey aktarıyor. Peki benim yazdıklarımı çürütüyor mu? Yine hayır. İtiraz bile etmiyor. Rukye onun aktardıklarında benim verdiğim anlama gelecek sözlerle açıklanıyor. Ona ilişkin hadisler içinde uydurma ya da çürük denmiyor, denemezdi. Çünkü ben her konuda olduğu gibi bu konuda da en sağlam, parantez içinde sahih hadisleri seçmiş ve en güvenilir kaynakları göstermiştim. Hadisler kabul ediliyor, benim verdiğim anlamlarla birlikte. Peki öyleyse, şu yapılıyor yalnızca, rukye yani okuyup üfürme yoluyla olan tedaviye ilişkin hadisler birer mucize olarak gösteriliyor. Ben mucize dememiştim. Aradaki fark bu. Şimdi lütfen düşünün. Böyle cevap olur mu? Yani bana cevap verilmiş oluyor mu? Kısacası ben Muhammed ve arkadaşlarının rukye, parantez içinde okuyup üfleme, üfürükçülük yöntemiyle hasta tedavi ettiklerini, bunun içinde ücret aldıklarını yazmıştım. Daha doğrusu yalnızca ilgili hadisleri sıralamıştım. Kendini bana cevap veriyor gösteren Heykemal Özyürek de muhterem hocasının notlarından ve başka muhterem hocalardan aktardıklarıyla bir bir kabul ediyor. Rukiye'yi de, bunu verdiğim anlamı da, karşılığında alınan ücreti de. Ne var ki mucize diyor. Ha bir de şunu ekliyor. Rukiye yöntemi ve karşılığında alınan ücret, hekimliği teşvik işine yaramış ve bu sayede tıp yıldırım hızıyla inkişaf etmiş. Bunu deyimlerle savunuyor Özyürek. Savunma dursun ama bana bir cevap olmuyor. Özyürek'in savunmalarına, aktarmalarına ilişkin örnekleri ileride sunacağım. Bana cevap veren kişi nelerle karşıma çıkıyor? İmam kahramanımız Heykemal Özyürek bir sürü yalanı, ilkel aşağılamaları İslam'ın sünnet-i seniyyesindeki geleneğe uygun olarak ve de soyadına uygun bir yüreklilikle sıraladıktan sonra yalancı tanık gösterir gibi benim yanlış yolda olduğuma kimi eski yeni ünlüleri tanık gösteriyor. Kaptan Kusto, Maurice Bucallini, Roger Garaudi, Bernard Shaw. Parantez içinde Özyürek'in yer verdiği sıraya göre. Önce konuyla ilgisi olmadığı halde bunları göstererek çıkıyor karşıma. Sonra Bediüzzaman'ın mektubatından yaptığı uzun alıntıyla. Türkçenin ve sağlam aklın başı gözü kırılarak. Yine konumuzla bir ilgisi yok. Sonra Doçent Doktor Hayrettin Karaman'ın mülahazaları başlığını koyduğu bir kesim geliyor. Bunun konumuzla bir ilgisi olabileceğini sandım. Yanılmışım, yine ilgisi yok. Karaman'ın bilmem nerede yayınlanmış, konumuzu ilgilendirmeyen sohbetinden alıntılar yapıyor, yine uzun uzun. Kahramanımızın cevap diye yayınlattırdığı birinci ve ikincisi, parantez içinde 7-8 Kasım, böyle geçiyor. Sonra İslam tıbbi üzerine diye bir alt başlık altındaki derleme. İslam tıbbi denince konumuzla ilgili olduğu ve benim yazdıklarıma bir cevap niteliği taşıdığı sanılır. Oysa öyle değil. İslam tıbbı gıdasını Nebevi'den, parantez içinde burada bir karşılık var. İslam tıbbı gıdasını tıbbi nebeviden olacak. Turan dursun. Peygamber Efendimiz parantez içinde S.A.V doktorluğundan ve İslam'ın mesajından almış ve beslemesini Grek İskenderiye, Hint ve İran zengin toprağından sağlamıştı. Dendikten sonra İslam'ın eski batıl inanış ve hurafeleri reddettiği savına yer veriliyor. Cahiliye diye kınanan İslam öncesi Araplarda ve muharref, parantez içinde tahrif edilmiş, bozulmuş, diye kınanan Hristiyanlıkta hastalık ve tedavi anlayışının farklı olduğu belirtiliyor. Daha sonra Hristiyanlıkta ve Batı'da tıbbın nasıl yeri olduğu, İslam'da ise daha ileri bir durumda bulunduğu savlarına yer veriliyor. Bu arada ilk İslam tıbbı, seyyar hastaneler, ilk Müslüman hekim gibi konulara değiniliyor. Bir dolu propaganda ürünü, bilimsel temelden yoksun savlar. Din çevrelerinin daha çok son zamanlarda piyasaya sürdüğü kimi kitap ve dergilerden olduğu gibi aktarılıyor. Diziden 3. de, parantezde 9 Kasım böyle geçiyor. Diziden 4'teki alt başlık şöyle. Kur'an dursun ve hadis usulü bilgisi. Artık burada ciddi biçimde eleştiriliyor olmalıyım. Başlığa uygun olarak hadis usulüne ilişkin bilgi derecem üzerinde durulmalı. Yazdıklarımdan örnekler verilerek yanlışlarım sergilenmeli. Bilgisizliğim ortaya konmalı. Başlık gereği olsun bu yapılmalı artık değil mi? Hayır, saldırının ötesinde yine bir şey yok. Eleştiri olarak bütün dediği şu. Turan Dursun iki sahih hadis arasında zahiri bir mana tenakuzu, zıtlığı görünce ganimet bulmuşçasına sevinmiş, hemen yapışmış. Tenkit etmeye yeltenmiş. Daha doğrusu bağa destursuz girmiş. Halbuki her şeyin bir usulü olduğu gibi hadisin de usulü vardır. Hatta İslam literatüründe hadis usulü ayrı bir ilim olarak kabul edilmiş olup bu hususta birçok eser yazılmıştır. Dursun Bey her ne kadar emekli bir müftü olsa da işin bu yönünü ne bilsin? Bazı hadis ıstılahlarını bilmiş olsaydı bu bile kendisinin bu kadar gülünç duruma düşmesine mani olurdu. Mesela Dursun Bey ihtilaful hadis veya muhteliful hadis meselesini biliyor mu? Bilseydi zaten bu laf salatası yazısını yazmazdı. Kahramanınız böyle diyor. Şimdi ne denir buna? Bir kere benim laf salatası diye nitelediği yazım tümüyle kendisinin de reddetmediği, sağlamlığını kabul ettiği hadislerden oluşuyor. O zaman laf salatası diye bu hadislere demiş oluyor. Ama ille de ilkel biçimde saldırmak hevesiyle farkında değil. Hadi sözümü düzelteyim. İlkel biçimde değil de uygarca yapılmış olsun. Bu nitelemeyi ve saldırsın. İyi de benim hadis usulünü ve ıslahlarını bilmediğimi ileri sürebilmesi için elinde ne var? Tenkite girişmişim. Girişemem mi? Buna engel ne var? Hadis usulü, parantez içinde usulü hadis, bilgisi buna neden engel olsun? Kaldı ki ben tenkit de etmedim. Sözünü ettiği iki hadisi de öbür hadislerle birlikte Türkçe'ye çevirip sundum yalnızca. İkisinin arasında bir çeşki olduğunu belirttim. Kendisi de bunu zahiri bir mana tenakuzu diyerek kabul ediyor. Yorumlarla bu çelişkinin giderilmesi için hadisçiler arasında çaba harcandığı doğru. Ama bu çelişkinin bulunmadığını gösteremez. Merakını gidermek için açıklamalıyım. Kendisi bu yazısında Profesör Doktor Talat Koçyiğit'in öğrencisi olduğunu belirtiyor. Bu profesör için söyleyeceklerim var ama yeri burası değil. Kendisi bu, hocanın öğrencisi olduğuna göre daha çok genç demektir. Belki de ben o bilmediğini ileri sürdüğü hadis usulünü, ayrıca fıkıh usulünü, tefsir usulünü, kelamı, feraizi, maani, parantez içinde bedi beyanla birlikte okuttuğum zaman kendisi dünyaya bile gelmemiştir daha. Ben bu konuların uzmanıyım. Alçak gönüllüyü bir yana bırakarak yeri gelmişken altını çizerek belirtmeliyim. Bu konuları iyi bilirim ben. Hadis usulü konusunda kendisini bilgili bir gibi sunan kahramanımız bu konuda da muhterem hocasından aldığını belirttiği notları koymakla bitiriyor. 11 Kasım günü yazısı psikolojik tedavi ve rukiye üstüne ama bana cevap niteliği taşıyan beni çürüten en küçük bir yanıt yok. Dersine yazdıklarım doğrulanıyor ve oradan buradan yapılan alıntılardan oluşuyor. Bundan sonra ise 15 Kasım 1989'a değin kahramanımız muhterem hocalardan Profesör Doktor İbrahim Canan'ın Hazreti Peygamber'in Sünnetinde Terbiye adlı kitabını açmış. Bu kitaptan 235-248. sayfaları olduğu gibi 249. sayfanın da bir bölümünü bir şey katmaksızın almış. Doğu Perinçekim Müftüsü Turan Dursun'a cevap. Genel başlığı altında koyup yayınlatmış bulunuyor. Aferin demek gerekir. Ayıp diyeceksiniz. Kahramanımız bir başka ayıp daha yapmış. Canan'ın kitabından aynen koyduğu yazıların tümünün altında H. Kemal Özyürek adı var. Yalnızca yazılarından birinde kendi adının altına lütfetmiş de muhterem hocanın adına da yer vermiş. Bu da bir şaşkınlığa yol açıyor. Çünkü insan ilk ağızda bu yazıyı yazan H. Kemal Özyürek mi, İbrahim Canan mı diye düşünmekten kendini alamıyor. Neyse ki daha sonrakilerde yalnızca kendi adını koyarak şaşkınlığı önlemiş. Canan'ın adının bulunmadığı yazıları okuyanlar, yazılar bu hocanın kitabındaki satırlardan oluştuğu halde kahramanımızın adını görecekleri için onun yazdığını düşünecekler rahatlıkla. Özürlük belki de ayıptan filan çekinmeksizin bunu düşündürtmek istemiştir. Neyse, özeti şu. Kahramanımız Canan'ın kitabında olanları karşıma çıkarıyor. Ama daha ağır bir biçimde gülünç duruma düşüyor. Çünkü bunların benimle ilgisi ne? Kitaptakiler bana cevap olsun diye hazırlanmış değil ki. Ayrıca da aktarılanların benim yazdıklarımı çürütücü yanı değil, doğrulayıcı yanı var. Hey Kemal Özürek'in en son yazısıyla karşıma çıkardığı da yine beni doğrudan ilgilendirmeyen ve İslam propagandasına yönelik derlemeler, kitaplardan, dergilerden. Ayrım sonu, sayfa 233.